Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Ruşen Eşref Ünaydın. Alkış sağanakları arabanın etrafında yeniden boşanmaya başlamıştı. Karşıyakadan içeri giriyorduk. Öyle bir karşılanıyordun ki. O sokaklar dolusu insan önün sıra atların ayakları altına atılıp yolunda can verecek gibi kendilerinden geçiyorlardı. Onların haykırışlarından atlar ürküp şaha kalkıyordu. Sevinçten gülenler, sevinçten bayılacak dereceye varıp hüngür hüngür ağlaşan kadınlar, pencerelerden bayraklar ve çarşaflar gibi sarkıp yırtınırcasına bağırışan, sana haykıra haykıra dua eden kadınlar. Çırpınışlar, onların hızından daha rüzgarlanmış gibi dalga dalga harelenen bayraklar. O ne olduğunu henüz gereği gibi kavrayamamışlarsa da, ömürlerinin fecrindeki bir zafer geçidinin bütün heyecanını hayatları boyunca duyacak İzmir çocukları, atların nalları altında ezilecek gibi arabaya ellerinde koşacak küçük Türk bayraklarıyla, güllerle, karanfillerle koşuşa sokulan çocuklar. Senin arabanda olmanın, kendilerini başkalarına tanıtmaya hiçbir imkan bırakmayacağı görülüyordu. Hayır, yanında kimler varmış, ondan halka ne? Onun gözünde her şey silinmişti. Atlar, arabalar, insanlar, her şey. Bir sen vardın. Kendi şehrinde yabancıyı görmekten izzet nefsi kırılıp da gece yatağında gözlerini yumduğu ve içini çektiği zaman her Türk'ün acısını dindirir, hülyasına ve ümidine yol açar türlü tasavvur olarak belirmiş olan sen. Onun gözü şimdi sade seni arıyordu, seni görüyordu, seni arıyordu, taparcasına seni kutluyordu. Hep o bitmeyen, tükenmeyen alkışlar ve kutlayışlar arasında evin önüne vardın, atlar durdu, arabalar durdu. İki yanını sarmış bir coşkun halk arasından geçtin.
Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı programımıza döneminin ünlü yazarlarıyla yaptığı söyleşilerle ve anı kitaplarıyla tanınan Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atatürk'ü Özdeyiş adlı yazısından bir bölümle başladık.
Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Ruşen Eşref Ünaydın, 18 Mart 1892'de İstanbul'da doğdu. Sivaslı Vaizadeler ailesinden Hekim Eşref Ruşen Bey'in oğludur. Küçük yaşta annesini kaybetti. Babasının görevli olarak Almanya'ya gitmesi üzerine amcası olan Tevfik Paşa tarafından yetiştirildi. Mektebi Sultani'den sonra Darülfünun-ı Osmani Edebiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaptı.
Ruşen Eşref Ünaydın, 1920'de Ankara'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1922 Lozan Konferansı'nda basın danışmanı olarak bulundu. 1914'ten başlayarak Vakit Gazetesi'nde dönemin ünlü edebiyatçılarıyla yaptığı röportaj tarzındaki konuşmalarla geniş bir çevrede adı duyuldu. 1918'de yine Vakit muhabiri olarak Batum ve Kafkasya'da bulundu. Milli mücadele yıllarında Sivas'a ve Amasya'ya gitti. Daha sonra Ankara'ya yerleşti. 1921'de basın danışmanı olarak Londra Konferansı'na katıldı. Aynı yıl Hakimiyet-i Milliye Gazetesi muhabiri olarak Batı Cephesi'ne gitti.
Ruşen Eşref Ünaydın 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1935 yılına kadar Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yaptı. 1933'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirildi. Tiran, Atina ve Budapeşte de elçilik, Roma, Londra ve Atina'da büyükelçilik yaptı. 1952'de emekliye ayrıldı. Ruşen Eşref Ünaydın 21 Eylül 1959'da İstanbul'da öldü.
İlk yazılarını Servet-i Fünun'da yayımlayan Ruşen Eşref Ünaydın, hikayeden düz yazıya, denemeden anıya kadar edebiyatın çeşitli türlerinde eserler verdi. Türk edebiyatı tarihinde daha çok röportajlarıyla tanındı. Bu röportajların başında önce edebi ziyaretler ve mülakatlar başlığıyla farklı gazetelerde yayımlayıp daha sonra Diyorlar Ki adıyla kitap haline getirilen ünlü röportajlar gelmektedir. Diyorlar Ki adlı kitabı sanatçılarla söyleşiler türünün ilk ve ünlü eseridir.
1918'de yeni mecmuanın Çanakkale özel sayısında yayımladığı Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat adlı röportajıyla Mustafa Kemal'i Türk kamuoyuna tanıttı.
Bu bir hal tercümesiydi ve yazılacak mülakata ne güzel bir başlangıç olabilirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi başından geçmiş olağan şeyler kabiliğinden bir hikayeymiş gibi sadelikle anlattığı bu şeyler, en ufak bir akıl erdirmeyle dahi dinleyenin gözü önüne benzersiz bir varlık getirecek mana ve şumul kazanıyordu. En koyu bir istibdat baskısı altındayken bile memlekete hürriyet getireceğine inan bağlamak, o uğurda sürgünü boylamak. İstibdadın ürkütür bakışlarından yılmayarak, hem de o sert bakışların ve kovalayışların önünden sıyrılarak gizli teşkilat kurmaya koyulmak, hürriyet inkılabını başarmış ordu için o günler en gözde cereyana zıt yol tutarak, bu kuvvet kendinden beklenen vazifeyi görmüştür, artık siyasetten ayrılmalıdır, bunun aksi vatan için felakettir diyecekler yürekliliği ve uzak sezerliliği, hayatına mal olabilecek tehlikeden korkmadan göze almak. Bir orduyu vücutlandırıp, yerinden kaldırıp, bir vatan maksadının gerçekleşmesi uğrunda payitaht üzerine sürmek. Kimseden buyruk almamışken Afrika çöllerinde yurt ve devlet bütünlüğü için dövüşmeye koşmak. Oradan Balkan cengine bir yıldırım hızıyla yetişmek. Çanakkale'de eline bir rakam halinde verilmiş bir iskeleti, o günkü dünyanın en üstün kuvvetlerine karşı muzaffer kılacak bir şanlı tümen haline koymak. Bunlar öyle şeylerde bu mizacın uğraşıcılığını, usançsızlığını ve başarıcılığını, inanlı ve ihtiraslı ateşini hiçbir incelemeye hacet bırakmadan açıkça gösteriyordu.
Diyorlar Ki adlı benzersiz çalışmasında günün edebiyat ünlülerine sorular yöneltti Ruşen Eşref Ünaydın. Böylece bir edebiyat hesaplaşmasının toplamına fırsat hazırlar. Araya portre ve özentili ev içi tasvirleri ekler. Diyorlar Ki edebiyat tarihimizi anlamak öğrenmek için en iyi örneklerdendir. Şemsettin Kutlu, Diyorlar Ki'nin başına yazdığı değerlendirmede şöyle der. Düşündü, taşındı. Nihayet epeyce bir zamandır kafasında tasarlamakta olduğu, hatta bir kısmını gerçekleştirmiş bulunduğu bir konuyu düşünce halinden iş haline getirmeye karar verdi. Bu, o yıllara kadar sadece Türk edebiyatında değil, belki bütün Türk basınında pek rastlanmamış, hatta aksi bile edilmemiş bir şeydi. Diyorlar Ki Türk edebiyatında kendi tarzının ilk örneği oldu. Çünkü ondan sonra onun kadar gürültü uyandıranı bir daha meydana getirilemedi.
Thank you.
Dört köşe küçük bir odaydı. Koyu tirşe kağıtlı duvarlarından birinde uzun ve geniş bir sedir, ötekinde halı örtüsüyle kısa bir divan. Karşısında bir piyano ve bir duvarında da yeşil çini soba. Sedirle divanın ortasında kitap dolu, döner dolap şeklinde bir duvar ve Amerikan biçimi bir koltuk, solunda Anadolu çevresi örtülü küçük siyah masa. İşte Halide Edip Hanım, o loş ve serin köşede, bu sade ve kibar şark dekorunun ortasında oturuyordu. Sizin mesela sabahı tercih etmek, sükunetten hoşlanmak filan gibi hususi adetleriniz var mıdır? Romanlarımı herkesten uzak bir yerde yazarım ve son derece titiz, sinirli olurum. Kağıtlarımın büyüklükleri de hep aynı ölçüde olmalı. Daima ince ve uzun kağıda yazarım. Yazdığım yerde alıştığım yer olmalı. Masam, hokkam, kalemim filan. Hemen sabahleyin kalkınca yazmaya başlarım ve bilhassa gece vakti el ayak çekilince çok yazarım ve heyecanlı yazarım.
Ruşen Eşref Ünaydın'ın Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat, Atatürk'ün Hastalığı, Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki adlı kitapları röportaj türündedir. Anıları Geçmiş Günler, Tevfik Fikret Hayatına Dair Hatıralar, Ayrılıklar, Atatürk'ü Özleyiş Hatıralar adlarını taşır. Diğer eserleri arasında İki Saltanat Arasında, İstiklal Yolunda, Damla Damla, Boğaziçi Yakından adlı kitaplarını sayabiliriz. Ruşen Eşref Ünaydın çok sayıda da ders kitabı yazmıştır.
Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki adlı kitabı için Selim İleri'nin kaleme aldığı yazısından küçük bir bölümle bitiriyoruz programımızı sevgili dinleyenler.
Diyorlar Ki yalnızca bir söyleşi kitabı değildir. Gizli bir romancının tavrını yakalarız. Ruşen Eşref, söyleştiği kişileri çarçabuk roman, öykü kişilerine dönüştürür. Daha ilk söyleşilerde söz gelimi Nigar Hanım benim için çok renkli bir roman kişisi olup çıkmıştı. Zaten o günden sonra Nigar Hanım'a yaşamına, güncesine, defterlerine büsbütün merak sardım. Nigar Hanım, diyorlar ki de, birçok süs içinde görünür. Ev herhalde Nişantaşı'ndaki evidir. Perdeler mor kadife, kornişler yaldızlı, 20. yüzyılın başında fakat 19. yüzyıl sonunda havasını estiren bir İstanbul evine tanıklık ederiz. Yaldız konsol diyor Ünaydın. Yaldız çerçeveli ayna, konsol mermerinde kırmızı şişeli lambalar ve boş şekerleme kutuları, taşlı kartvizitler. Diyorlar ki söyleşilen edebiyat adamlarının ruh dünyalarını, yaratılışları kavramak, yakından hissetmek için de okuyabilirsiniz. Halit Ziya'yı görmek için Yeşilköy'e giden Ruşen Eşref, bize kış ortasında nefis bir İstanbul peyzajı sunar. Tren yolu boyunca ahşap mahalleleri, sur diplerini, uçsuz bucaksız bostanları, yedi kule kapılarını, yangın harabelerini biz de sanki görürüz.
Programımızı bitirirken hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.